Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir cuma gününde, mübarek cuma gününde, cuma öğleden sonra programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine ben Vedat Ahmet'le birlikte olacaksınız yaklaşık bir saatlik zaman zarfında ve her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte dini konudaki sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Dinimizi daha iyi tanımak adına biz stüdyodan, sizler de radyolarınızın başından bir birlikteliği gerçekleştireceğiz. Bugünkü sohbetimize sizlere yine kısa bir, gerçek bir hikayeyi paylaşarak başlamak istiyorum. Bu hikaye Hazreti Ebu Bekir ile ilgili. Aslında hikayeden ziyade gerçek bir olay, ibretlik bir olay. Cebrail aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'i, Ebu Bekir'in Resulullah'ı ne kadar sevdiğini, ona karşı ne kadar güçlü bir sevgi beslediğini öğrenmek istiyor. Allah Teala'ya bunu bildiriyor. Cenab-ı Allah da onu imtihan etmesini emrediyor. Cebrail aleyhisselam bir bayram sabahı Hazreti Ebu Bekir'in geçeceği yol üzerine duruyor. Ama dururken, orada otururken bir ama, gözleri görmeyen bir kişi olarak bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir bayram günü olması hasebiyle en yeni ve kıymetli elbiselerini giyiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyordu. Tam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh amanın, yani gözleri görmeyen kişinin, aslında Cebrail aleyhisselamın önüne geldiğinde Hazreti Muhammed'in sevgisi için bana bir şey vereni affetsin Allah dedi. Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca sırtındaki cübbesini çıkardı, ama olan garibana verdi. Bu sözü tekrar söyler misin diye sordu kendisine. Ama tekrar söyledi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi için bana bir şey vereni Allah affetsin dedi. Tekrar söyletti. Bu Hazreti Ebu Bekir bu sefer de çıkarıp sırtındaki elbiseyi verdi. Ve tekrar aynı sözleri söyletti. Hazreti Muhammed'in sevgisi için bana bir şey vereni Allah affetsin deyince bu defa da Hazreti Ebu Bekir ayakkabısını verdi ve üzerinde ancak üstünü örtebilecek kadar bir elbise, hafif bir elbise kalmıştı. Hazreti Ebu Bekir bu esnada yolun ortasında kaldı. Orada bulunurken Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri oradan geçti. Geçerken Hazreti Ebu Bekir de Bilal-i Habeşi'ye kendisine elbise getirmesini söyledi ve onun için evine gönderdi. Hazreti Bilal-i Habeşi Hazreti Ebu Bekir'in evine yönelmiş bir halde giderken Peygamber Efendimiz'le karşılaştı. Peygamber Efendimiz de ona nereye gittiğini, onun nereye gittiğini anladığı için, kendisine gaybden haber geldiği için, ya Bilal, Ebu Bekir'in elbisesini alan Cebrail aleyhisselamdır. Bana olan sevgisini ölçmek için böyle yaptı, buyurdu. Hazreti Bilal elbiseyi Hazreti Ebu Bekir'e götürüp teslim etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. O zamana kadar Cebrail aleyhisselam elbiseyi getirip, yani Hazreti Ebu Bekir'in elbisesini Peygamber Efendimiz'e getirip vermişti bile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu Bekir'i görünce, ey Ebu Bekir, Al elbiselerini, imtihanı kazandın. Cebrail kardeşim seni imtihan etmişti, bana olan sevgini öğrenmek istemişti, dedi. Bunun üzerine de Hazreti Ebu Bekir'in cevabı şöyle oldu. Ya Resulallah, ben o elbiseyi senin sevgin için verdim. Bundan sonra geri alamam, istediğiniz yere verin, dedi ve elbiseyi bir fakire hediye ettiler. İşte Hazreti Ebu Bekir böyle bir insandı. Birazdan sonra Hazreti Ebu Bekir'i biraz sizlere daha yakından tanıtmaya çalışacağız değerli dinleyiciler. Ama önce güzel bir ilahimizi dinleyelim. Değerli dinleyiciler, başta Hazreti Ebu Bekir'in başından geçen bir olayı, bir imtihanı, aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in nasıl bir peygamber aşığı olduğunu gösteren bir olayı, yaşanmış olayı anlattık. Oradan görüyoruz ki Hazreti Ebu Bekir peygamber efendimizi için her şeyini vermeye hazır bir insan. Peygamber sevgisi onu o hale getiriyor. Fenafir Rasul denilen, yani kendi benliğini Peygamber Efendimizin benliğinde kaybetmek, onun sevgisinin içerisinde boğulup gitmek, kaybolup gitmek, bu işte Hazreti Ebu Bekir'in örneğinde görülebilecek ve en güzel bir şekilde görülebilecek kişidir Hazreti Ebu Bekir. Bu az önce sizlerle paylaşmış olduğumuz ibretlik olay bunu gösteren belki onlarca, yüzlerce Hazreti Ebu Bekir kıssalarından, Hazreti Ebu Bekir'le ilgili rivayetlerden birisidir. Öyleyse biz Hazreti Ebu Bekir'i biraz daha yakından tanıyalım. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu Bekir İslam dendiğinde, İslam tarihi dendiğinde, Müslümanlık dendiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci yerde ismi zikredilen kişidir. Onun ikinci yerde isminin zikredilmesinin sebeplerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'de böyle denmiş olmasıdır. Kendisine thanisneyn, ikinin ikincisi. İki kişi var, o iki kişinin birincisi zaten Peygamber Efendimiz, ikincisi de odur, Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'i o ikinin ikincisi, Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'in halifesi, ardından gelen kişi, onun vekili olabilecek konuma ne getirdi? Nasıl öyle oldu da Hazreti Ebu Bekir böyle birisi oldu? Hazreti Ebu Bekir peygamber değil. Peygamberler Allah tarafından seçilir. Hazreti Ebu Bekir peygamber olmadığına göre onda bir takım meziyetler var ki, onda bir takım özellikler ve güzellikler var ki bu konuma oturtulmuş, gelmiş. İşte Hazreti Ebu Bekir'i biraz tanıyalım. Kimdir Hazreti Ebu Bekir? Aslında Peygamber Efendimiz'in yaşıtı bir kimse. 571 yılında Mekke'de doğmuş Hazreti Ebu Bekir. Lakabı Ebu Kuhafe'dir. O dönemde künyesi, o dönemde Araplarda öyle bir özellik vardır. Onların künyeleri vardır. Lakabı Ebu Kuhafe'dir. Asıl adı ise Abdülkabe'dir. Ancak Abdülkabe Kabe'nin kulu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasından sonra ona Abdülkabe isminin İslami inanca uygun olmadığını belirtmiş. Ancak Allah'ın kulu olabileceğini belirtmiş. O yüzden onun isminin Abdullah olmasını, yani Kabe'nin kulu değil de Allah'ın kulu olmasını uygun görmüştür. O yüzden o Abdullah'tır. Ancak Abdullah isminden ziyade Ebu Bekir olarak bilinmektedir. Kendisi Kureyş kabilesinden, yani Mekke'nin asıl kabilesi olan Kureyşlilerden, Kureyşlilerin Teym oğullarındandır. Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Bekir dendiği gibi, Ebu Kuhafe dendiği gibi, Atik, Sıddık veya Türkçe'de daha çok Yarı Gar, yani mağara arkadaşı isimleri verilmiştir. Atik denmesinin isimlerinden birisi çok Atik denmesinin sebeplerinden birisi çok köle azat etmiştir. Çok köle insanlara yardımcı olmuştur. Kölelerin hür kalması için malını mülkünü harcamıştır. Sıddık denmesi ise belki ileride anlatırız. Doğrulayan, tasdikleyen, dost doğru birisi olan kimse anlamındadır. Hazreti Ebu Bekir'i ikinin ikincisi dediğimiz konuma, Hazreti Peygamber Efendimiz'den sonra halife olacak konuma getiren sebeplerden birisi onun ilk Müslüman olmasıdır. Erkeklerden. Çünkü ilk Müslüman bildiğimiz gibi Hazreti Hatice'dir. Hazreti Ebu Bekir de ilk Müslüman erkektir. Yani Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kişidir. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in arkadaşıdır. Daha İslam'dan önce, İslam gelmezden önce. Yani yaklaşık işte 30-40 yıllık çocukluklarından itibaren tutarsak 30-40 yıllık bir arkadaşlıkları söz konusu. 40 yaşında Peygamber Efendimiz peygamber olduğuna göre, aynı yılda da doğmuş olduklarına göre demek ki 30-40 yıl arasında bir arkadaşlıkları, dostlukları söz konusu. Hazreti Ebu Bekir Mekke'de saygın birisi, itibarlı, zengin, varlıklı, aynı zamanda kan davalarına bakan ve verdiği kararlar halk tarafından da kabul gören bir kişidir. Şimdi bu çok önemli bir husus değerli dinleyiciler. Çünkü o dönemde Arap toplumunda kan davası diye bir olgu var. Birisi birisini öldürdü mü, ondan sonra onun sülalesinden de birisinin öldürülmesi gerekiyor. Öldürülünce de kadar birbirlerine savaşmaya devam ediyorlar. Bu bitmez tükenmez bir durum. O yüzden Peygamber Efendimiz veda hutbesinde kan davası bitmiştir diyor ve ilk kan dava bitirdiği kan davası da akrabalarından amcaoğlunun kan davasıdır. Dolayısıyla böyle çok önemli, sosyal bakımdan önemli bir konumda görüyoruz Hazreti Ebubekir'i. Hem varlıklı ve zengin, hem de görüşlerine, hükmüne, yargılamasına güvenilen, itibar edilen bir kimse. Aynı zamanda Hazreti Ebubekir ile ilgili söyleyebileceğimiz bir şey, çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Hayatında Müslüman olmadan dahi içki kullanmamış, alkol kullanmamış, o batağa girmemiş bir kimse. Yani bazı sahabe-i kiramın Arap toplumunda ne kadar alkol, şarap kullanıldığını göz önünde bulundurduğumuzda Hazreti Ebubekir'in böyle bir şeye bulaşmamış olması yine onun saflığını, temizliğini, berraklığını ortaya koyuyor. Hazreti Ebubekir Akbenizli, ince yapılı, zayıf yüzlü, çukur gözlü, seyrek sakallı, çıkık alınlı, kuru parmaklı birisiydi. Peygamber Efendimizin çok yakın dostuydu dedik. Bu dostluğu İslam öncesinde de İslam sonrasında da devam etmiştir. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam ilk vahyi getirdikten sonra Peygamber Efendimiz kısa bir zaman sonra arkadaşının yanına gidiyor. Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyor. Daha doğrusu Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'in İslam'ı anlatmaya başladığını duyuyor ve hemen Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz'e şöyle bir soru soruyor. Ey Ebul Kasım, ey Ebu Kasım, yani Kasım'ın babası, Peygamber Efendimiz'in künyesidir bu, Ebul Kasım, Kasım'ın babası. Ey Kasım'ın babası diyor Hazreti Ebubekir. Duydum ki sen kavminin, atalarının, dedelerinin dinlerini kınıyor ve eleştiriyormuşsun. Bu doğru mudur? Çok samimi bir arkadaşı olduğu için Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimiz de ona sevgi ve şefkat kanatlarını gererek şöyle cevap veriyor. Ey Ebubekir, ben sana ve bütün insanlara Allah'ın Resulüyüm. Yani hem senin için hem de bütün insanlar için gönderilmiş bir Allah elçisiyim, peygamberim. İnsanları bir olan Allah'a davet ediyorum. Şehadet getir diyor. İşte o anda Hazreti Ebubekir hiçbir tereddüt göstermeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyor ve dili de hiç de sürçmüyor. Hiçbir şekilde dili sürçmeden, hiçbir tereddüt göstermeden Peygamber Efendimizin söylediği sözleri söylüyor ve sıddıkiyet makamına ulaşıyor. Yani Peygamber Efendimizi ilk tasdik eden, peygamberliğini ilk tasdik eden erkek olarak sıddıkiyet makamına, tasdik makamına ulaşıyor ve böylece dediğimiz gibi ilk Müslümanlardan birisi oluyor Hazreti Ebubekir. Şimdi değerli dinleyiciler, tabi burada hemen sorulması gereken bir soru var. Nasıl oldu da peygamber, bugünkü insanların ellerinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı var, Peygamber Efendimizin hadisleri var, yüzlerce, yüz binlerce, milyonlarca kitap, film, ilahi müzik vesaire hep İslam'ı anlatıyor da insanlar bunu niye göremiyor da Hazreti Ebubekir'e, ey Hazreti Ebubekir, ben Allah tarafından sana ve bütün insanlara peygamber olarak gönderildim dediğinde hiç tereddüt etmeden kabul ediyor. Nasıl oluyor bu? Bu işin sırrı nedir? Elbette ki biz bunun sırrı Allah'ın hidayet vermesidir diyeceğiz. Allah'ın doğru yola, onun kalbini doğru yola iletmesidir, yöneltmesidir diyeceğiz. Ama elbette ki bu doğrudur. Ama bir de orada şöyle bir husus var değerli dinleyiciler. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'i, başta da söyledim, Peygamber Efendimiz'le 30-40 yıllık bir dostlukları var. ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir o dostlukları esnasında Peygamber Efendimiz'den hiçbir zaman yalan söz duymamış. Bakın bu çok önemli. Peygamber Efendimiz'den 30-40 yıllık dostlukları süresince hiçbir yalan söz duymamış. Sözünü söz verip de yerine getirmediğini duymamış. Aldattığını duymamış. Haksızlık yaptığını görmemiş. Böyle olunca da bütün onun o dönemdeki inanç sistemine, dini değerlerine, bütün değerlerine ters bir şekilde, dini değerlerine, inandıklarına ters bir şekilde bir din ortaya koymasına rağmen o yüzden hemen o anda hiç tereddüt göstermeden kabul etmiştir. Çünkü biliyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Bunu ileride Miraç mucizesinde de Miraç olayının yaşanmasından sonraki olaylarda da göreceğiz. İşte Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümandır. Ve ilk Müslüman, erkek Müslüman olması hasebiyle de birçok daha sonraki Müslümana yardımcı olmuş. İlk Müslümanlardan yine birçok kimseler Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla İslam'ı kabul etmişlerdir. Ayrıca bir de İslam'ı kabul edenlere o dönemde çok büyük işkenceler yapılıyordu. Bugün belki Müslümanlar şikayetçi. İşte Müslümanlara şöyle, Müslümanlara böyle. Evet, evet bir haksızlık var ortada ama o gün o haksızlıklar hiç de az değildi. Onun için biz elbette ki rahatsız olacağız haksızlıklardan ama bu bizi kötümserliğe, bu bizi olumsuzluğa sevk etmemesi gerekiyor. Bunu bilakis bir yükselme vesilesi, manevi yükselme vesilesi olarak kabul etmemiz, imtihan olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimizin ilk İslam'a davet etmeye başladığı anlarda ilk 1-2 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde o kadar eziyet ediliyordu ki insanlara, İslam'ı kabul eden o gariban Müslüman insanlara, mesela Bilal-i Habeşi bunlardandır, hepimizin hafızasındadır, bir film vardır Risalet filminde, ona eziyet ediyorlar üzerine. Bu şu anda şöyle düşünün, 40-45 derece, 50 derece sıcağın altında aylarca yanmış kumun üzerine sizi yatırsalar, hani yumurta pişiriyorlar ya şimdi, onun üzerine yatırsalar ve üzerinize sıcak taşlar koysalar nasıl bir durumda olursunuz, nasıl bir durumda oluruz? Buna rağmen Allah tektir diyen Hazreti Bilal-i Habeşi de var bu eziyet edilen insanların arasında. Bunlarla ilgili Hazreti Ebu Bekir ne yapıyordu? Malından, mülkünden para ayırıp gidip bunları, köleleri özellikle satın alıyordu. Satın alıyordu sahiplerinden ve ondan sonra hürriyetlerini veriyordu. Hür bırakıyordu. Hatta öyle rivayetler var ki Hazreti Ebu Bekir zengin bir tüccardı ve 40 bin dirhem, 40 bin gümüş parasının olduğu rivayet ediliyor. Bunlardan 35 bin dirhemini Müslüman köleleri azat etmek, hürriyetlerine kavuşturmak için harcamıştır. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin de işte o Allah tektir diyen, Allah ehattır diyen, bundan dolayı da işkence gören Hazreti Bilal-i Habeşi'nin fidyesini, yani hürriyetine kavuşturmak için verilen fidyesini de Hazreti Ebu Bekir ödemiştir. İşte buraya kadar saydığımız, sadece Hazreti Ebu Bekir'in sadece bir kısım özelliklerinden buraya kadar zikretmiş olduklarımız, Hazreti Ebu Bekir'in nasıl bir yüksek makama eriştiğini, kavuştuğunu gösteriyor. Zaten Hazreti Ebu Bekir daha yeryüzündeyken, dünyadayken, hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisidir ve ilkidir. Bu konudaki sohbetimizi değerli dinleyiciler biraz sonra devam ettireceğiz ama şimdi yine bir müzik arası verelim.
bakma cihana, gün gelir seyran gider. Durma kafesten, can gider. Sağ sen bil ganimet, gönlünü ezkara girersin. Sonra bu meydan gider. Sıdkı ile servet-ü saman gider. Uyuma gel ehli zamana, çokça sohbet eyleme. Çünkü onlar ehli hakka her cihetten yan gider. Cümle halk ehli seferdir. Devri gafil olma bir nefes, dost gider, düşman gider.
Evet değerli dinleyiciler, bu dünya fani. Dost gider, düşman gider, ihvan gider, ağyar gider. Yani kardeşler gider, yabancılar gider, tanıdıklar gider, yabancılar gider. Bu kasidede de söylendiği gibi, sıdk ile Allah'a kul ol. Mali dünya fitnedir, dünya malı fitnedir. Bir kefen giyip gidersin, servetü saman gider. Mal, mülk hepsi, para, pul hepsi gider diyor. Belki bunu dinlerken yine Hazreti Ebu Bekir'i böyle hayalimde canlanıyor. Sıdk ile Allah'a kulluk. Tamamen, tam bir teslimiyetle, Peygamber Efendimiz'i tasdik etmekle dost doğru bir kulluk. Malını baştaki olayda da gördüğümüz gibi Allah sevgisi için, peygamber sevgisi için üstü başındaki elbisesini dahi feda edebilecek birisi. Bundan da öte 40 bin dirheminin bir 40 bin dirheminin elinde var olan bir ara ticaretten dolayı elindeki 40 bin dirheminin binini gece, 10 binini gece daha doğrusu, 10 binini gece, 10 binini gündüz, 10 binini gizli, 10 binini aşikar, böyle açık açık dağıtan, sadaka olarak, hayır olarak dağıtan bir kimsedir. Bu hususla ilgili Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerimeyle müjde veriyor. Mallarını gece ve gündüz aşikare sarf edenler, işte onlar Rablerinin yanında ecirleri sırf gizli ve aşikare sarf edenler, işte onlar Rablerinin yanında ecirleri sırf kendilerinindir ve onlara korku yoktur ve mahzun değildir onlar buyurarak böyle bir müjde veriyor. Hazreti Ebu Bekir'i bize örnek olarak veriyor. Onun yolundan giden Hazreti Ali de elindeki 4 dirhemini, birisini gece, birisini gündüz, birisini gizli, birisini de aşikar sadaka veriyor. O da imkanları ölçüsünde tabii. Niye bunu yaptın dediklerinde, ben de bu ayet-i kerimeye uymaya çalıştım diyor. İnşallah bizlere de Rabbim bunu nasip etsin diyerek bir dinleyicimiz var, onu alıyoruz. Alo.
Alo, hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Vedat hocam, sana bir sorum olacak.
Buyurun.
Cenaze namazındaki mezinin görevini izah eder misiniz?
Efendim?
Cenaze namazında mezin olarak kişinin görevini bahseder misiniz?
Tamam inşallah. İnşallah sorunuzun cevabını vereceğim ama biraz daha ileride vereceğim. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Alo.
Hocam hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Şimdi bu İsa peygamberin hani çarka gerilmesi var ha. O aynı isim giyerler, yoksa başka birisine veya sıfatını da onu mu giyerler? Bunun bir aydınlanırsa bize.
Tamam. İnşallah sizin de sorunuzun cevabını vermeye çalışacağım ilerleyen dakikalar efendim.
Hayırlı cumalar.
Sağ olun. Hayırlı cumalar sizlere de. Evet değerli dinleyiciler, kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Dinleyicilerimizin sorularına da ileride zaman ayırmaya çalışacağız. Konunun bütünlüğünü sağlamak açısından Hazreti Ebu Bekir'le devam ediyoruz. Şimdi Hazreti Ebu Bekir, değerli dinleyiciler, sadece malıyla İslam'a yardım eden, sadece malıyla kulluk yapan bir kimse değil. Şöyle bir düşünce oluşmasın bize. Ama bizim işte malımız yok, biz Hazreti Ebu Bekir gibi olamayız. Hayır, Hazreti Ebu Bekir baştan bir güven, bir teslimiyet var Hazreti Ebu Bekir'de. Hatta Allah'ın her ayet gönderdiğinde, vahyettiğinde Hazreti Ebu Bekir onun talimatlarına %100 uymaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz'in talimatlarına da aynı şekilde, böyle yani neredeyse kendisini paramparça ediyor. Yani tabir caizse oraya o emir ve tavsiyelere uymak için. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in şöyle bir olayını da görüyoruz. Ondaki kalbi, ondaki olgunluğu, ondaki duyarlılığı onun duyarlılığı ile ilgili bir olay paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlarla birlikte Mescid-i Haram'da bulunuyor. O sırada müşriklere Allah'a ve Resulüne inanın, gelin diye çağrıda bulunuyor. Ancak Hazreti Ebu Bekir'in çağrısına, onları doğru yola çağırmasına rağmen müşrikler rahatsız oluyorlar ve Peygamber Hazreti Ebu Bekir'i darp etmeye, dövmeye başlıyorlar. Hatta o kadar dövüyorlar ki, yani onu kurtarıp şey edinceye kadar kendisinden geçiyor. Bayılıyor, kendisinden geçiyor. Ta akşam kendisine gelebiliyor. Yani günün belli bir zamanda olan bir olaydan sonra ta akşam kendisine geliyor. O kurtulması da Teymoğulları, yani onun kabilesinden birilerinin gelip de kendisini kurtarmasıyla oluyor. Zaten peygamber, bu ilk dönemlerde Müslümanların, Peygamber Efendimizin etrafında bir iki kişi var, onlar da köle, seslerini çıkaramıyorlar, gariban insanlar. Dün sahiplerinin ellerinden kurtulmuşlar veya Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla kurtaramıyorlar Hazreti Ebu Bekir. Ta ki Teymoğulları, yani Hazreti Ebu Bekir'in akrabaları geliyor ve onu kurtarıyorlar. Kendisine geldikten sonra Hazreti Ebu Bekir ilk istediği şey Peygamber Efendimiz'i görmek. Yani canı pahasına bir olay atlatıyor başından ve ilk kendisine geldiğinde ilk görmek istediği şey Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz'i görmeye gidiyor. Gidiyor ama zar zor. Bir tarafında annesi, bir tarafında hanımı onu Peygamber Efendimiz'e götürüyorlar. Peygamber Efendimiz'e vardıktan sonra Peygamber Efendimiz'le sarılıyor. Peygamber Efendimiz'le muhabbet ediyor. Ve burada hala Müslüman olmayan annesinin Müslüman olması için Peygamber Efendimiz'den dua istiyor. Ve Peygamber Efendimiz de dua ediyor. Annesi de orada Müslüman oluyor. Bakın bu ne kadar onun hassas bir gönle, hassas bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Yani senin düşünün ki canınızı zor kurtarmışsınız, öyle bir durumdasınız. Ayağa kalkacak durumda değilsiniz. Sizi götürüyorlar bir yere ve siz orada vah tüh şöyle oldu böyle oldu, bin bir kahramanlık veya bin bir şikayet yerine ya Resulallah diyorsunuz. Annem için dua et de Müslüman olsun. Ve bu samimiyet neticesinde, Peygamber Efendimizin de samimiyeti neticesinde annesi orada Müslüman oluyor. Şimdi tabii Hazreti Ebu Bekir'le ilgili daha neler neler anlatabiliriz. Ama iki olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Bu olaylardan birisi bu çok duygulu insan. Çok duygulu insan. Hatta o kadar duygulu ki Kur'an-ı Kerim okunurken her zaman ağlıyormuş. Çoğu zaman ağlıyormuş Hazreti Ebu Bekir. Böyle duygulu bir insan Peygamber Efendimiz'le hicret ediyor. Peygamber Efendimiz'e hicret etme hakkına sahip oluyor. Allah ona öyle bir lütuf veriyor. Biliyorsunuz Müslümanlar ilk dönemlerde biraz sıkıntı çektikten sonra Habeşistan'a göç ediyorlar. Habeşistan'a göç ederken Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in yanında kalıyor. Az sayıdaki Müslümanla birlikte. Daha sonra Allah'ın lütfu ve takdiriyle Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret ediyor. Ve birlikte yola çıkıyorlar. Birlikte yola çıktıklarında Sevir Dağı'ndaki mağaraya, hacıların bugün ziyaret ettikleri Sevir Dağı'ndaki mağaraya gizleniyorlar. Orada bir iki gün kaldıktan sonra izleri kaybolur, belli ölçüde kaybolduktan sonra artık Peygamber Efendimiz'e gidiyorlar Medine'ye doğru. Ama o mağarada yaşanan bazı olaylar var. İşte Peygamber Efendimiz'le Hazreti Ebu Bekir mağaranın ağzına varıyorlar. Küçücük bir mağara. Mağara dediğimiz öyle büyük, Bulgaristan'daki Sayavata Dubka dedikleri gibi öyle büyük bir mağara değil mesela, veya işte Jagodina mağarası gibi bir mağara değil. Küçücük, yani bir kayanın altı. Yani iki kişinin zar zor sığabileceği bir yer, dağın tepesinde. Hazreti Ebu Bekir önce giriyor, bir keşif yapıyor. İçeride bir şey var mı, yok mu, uygun mu, değil mi? Sonra Peygamber Efendimiz de davet ediyor. İkisi birlikte giriyorlar. Orada kalıyorlar. Orada kaldıklarını hepimiz artık biliyoruz. Müşrikler geliyorlar mağaranın ağzına kadar, görecekler ama göremiyorlar. Allah onlara görmeyi nasip etmiyor. Örümcek ağ yapıyor, bir kuş, güvercin veya bir kuş yuva yapıyor ve göremiyorlar. Allah onlara nasip etmiyor. Bu esnada Peygamber Efendimiz yorgunluktan bitap düşmüş, güçsüz düşmüş. Hazreti Ebu Bekir'in dizinde uyuyakalmış. Bu esnada bir yılan geliyor. Hazreti Peygamber Efendimizin ayağını sokmak üzere Hazreti Ebu Bekir onun ayağını ısırmasın diye kendi ayağının ile yılanın deliğinin ağzını kapatıyor ve o yılan kendisini sokuyor. Hazreti Ebu Bekir. Yani bu kadar bir sevgi, bu kadar bir bağlılık var. Bununla birlikte o müşrikler onları buldu bulacak bir haldeyken Hazreti Ebu Bekir de insanlık kaygısıyla bir korku, bir ürkme gibi bir duygu oluşuyor. İşte o zaman Hazreti Allah Teala Peygamber Efendimiz ona korkma ey Ebu Bekir diyor. Allah bizimledir. İnnallâhe ma'nâ. O zaman işte bunların hepsini Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor ve diyor ki işte o ikinin ikincisiydi. Yani Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ikinin ikincisi olarak zikrediliyor. Diğer önemli bir olay da Miraç olayıdır. Miraç olayı yaşandıktan sonra Peygamber Efendimiz'e inananlar dahi artık Miraç olayını kabul edemiyorlar. Bir kısmı tabii ve Peygamber Efendimiz'den neredeyse vazgeçiyorlar. Peygamber Efendimiz'i yalancı çıkarmaya çalışıyorlar. Öyle ki müşrikler gidiyorlar ve artık Hazreti Ebu Bekir'i de ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Ama Hazreti Ebu Bekir'in onlara cevabı net ve kesin. Bunu eğer Hazreti Muhammed söylediyse ben ona inanıyorum. Bitti. İşte tam bir teslimiyet, tam bir sıddıkiyet. Bu sıddık o tarihten itibaren zaten Hazreti Ebu Bekir'e sıddık deniliyor. Hazreti Ebu Bekir'in sıddıkiyet makamına yükselmesi işte o olayladır. Tam bir teslimiyet. Niye? Çünkü Hazreti Muhammed hayatında hiçbir zaman yalan söylememiş. O güvenilir birisidir. %100 güvenilir birisidir. Güvenilirliğini zedeleyecek en ufak bir şey yapmamıştır. Dolayısıyla bir peygamberlik için bir işte Allah'tan getirdiği haberler konusunda da hiçbir yalan söylemesi mümkün değildir. Dünyalık için de bunu yapmamış, hiçbir şey için bunu yapmamıştır. O yüzden de Hazreti Ebu Bekir de tam bir teslimiyetle ona bağlanmış ve onu kabul etmiştir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ebu Bekir'in faziletlerini ne kadar anlatsak bitmez. Ama bir şeyini daha paylaşayım. Peygamber Efendimiz diyor ki, daha doğrusu Hazreti Ebu Bekir bir gün içerisinde hem oruç tutuyor, hem cenaze uğurluyor. Yani cenaze uğurlamaya gidiyor, cenazeye gidiyor. Hem fakir doyuruyor, yani fakirlere yardım yapıyor. Hem hasta ziyaretine gidiyor. Yani 4 tane şeyi aynı günde yapıyor. Hayırlı işi. İşte bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki bunlar bir kimsede toplandı mı o muhakkak cennete girmiştir. Yani burada da İslam'ın nasıl bir sosyal bir din olduğunu görüyoruz. Hem oruç tutacaksın, bu senin iç dünyanla ilgili şahsi planda. Hem de aynı zamanda bir yerde cenaze olmuş. Cenazeye gideceksin. Yani zor zamanda insanların konu komşunun yanında olacaksın. Fakir var bir yerde, ihtiyaç sahibi. Onu doyuracaksın, ona el uzatacaksın. Bir yerde de bir hasta var, zayıf durumda. Ona da gidip moral vereceksin. Yani bu 4 şeyi diyor Peygamber Efendimiz. Aynı günde yapan kimse, aynı günde bir insanla bu toplanırsa o cennete girer diyor. İşte Hazreti Ebu Bekir bunu yapmış bir kimsedir. Onun hayırları, yaptığı şeyler konusunda çok anlatılan, nakledilen rivayetler var. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e gıpta ediyor. Böyle çekemiyor tabir caizse Hazreti Ömer. Onu geçmeye çalışıyor bazen ama hiçbir zaman onu geçemiyor. Hazreti Ebu Bekir'in 10 verdiğini düşünerek 20 veriyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir 10 değil de 30 vermiş o zaman veya 100 vermiş. O yüzden Hazreti Ebu Bekir'i hiç kimse geçemiyor. Peygamber Efendimizin vefat edeceğini de ilk anlayan kişidir Hazreti Ebu Bekir. O yüzden kalbi hüzünleniyor, ağlamaya başlıyor. Peygamber Efendimiz de kendisini çok seviyor. O yüzden namaz kıldıramadığı zamanlarda Hazreti Ebu Bekir'in kendi yerine geçip namaz kıldırmasını tavsiye ediyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimizin yokluğunda namazları kıldırıyor. Ve Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Bu dünyadan göç ediyor. Hazreti Ebu Bekir soğukkanlı bir kimse. Soğukkanlılığını da her zaman koruyor. Çok duygusal, çok bir insan ama soğukkanlılığını da hiçbir zaman bırakmıyor. Üzerine bir görev düştüğünde bunu canla başla yerine getiriyor. Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'i Peygamber Efendimiz'den sonra halife seçiyorlar. O da bu görevi üzerine alıyor ve 2 sene 3 ay aşağı yukarı 2 sene 3 ay zarfında halifeliğini tam bir ciddiyetle, tam bir sorumluluk anlayışıyla yerine getiriyor. Onun halifeliği döneminde de, yani bir devlet adamı olarak da yaptığı çok hayırlı hizmetler bulunuyor. Yapmış olduğu fetihler, inen Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir araya toplama, yazdırma, ondan sonra bununla ilgili bir heyet oluşturuyor. Bu heyet Zeyd bin Sabit'in başkanlığında o farklı yerlerde dağınık halde olan ayet-i kerimeleri, yazılı ayet-i kerimeleri bir araya toplayıp getiriyorlar ve mushaf dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Daha sonra da çoğaltılıyor. Yine Hazreti Ebu Bekir'in vefatı da çok ilginçtir. Zehirli bir yemek yiyor ve bunun tesirinden, zehrin etkisinden kurtulamayarak 63 yaşındayken Medine'de vefat ediyor. Vefat ettiğinde de ne hikmetse arkasında hiçbir malı, tek kuruşu kalmamış bir şekilde vefat ediyor. Yani hep tasadduk etmiş, hayra harcamış. Vefat ettikten sonra cenaze namazını Hazreti Ebu Bekir kıldırıyor ve Peygamber Efendimizin göğsünün hizasına, bugün Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bulunan mekanına defnediliyor. Kabre oğlu Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Talha radıyallahu anh indiriyorlar. Allah rahmet eylesin. Allah onun yolunda bizlere gitmeyi nasip eylesin. Bizlere de onun şefaatine ermeyi nasip eylesin. Onun özelliklerine bürünmeyi, sahip olmayı bizlere nasip eylesin. 2 tane soru vardı değerli dinleyiciler. Onları da çok kısaca sizlere cevaplandırmaya çalışacağım. Cenaze namazındaki müezzinin görevi nedir? Cemaati niyet, doğru bir şekilde niyetlerini yapmak için davet etmektir. İşte cenazeye nasıl niyet edileceğini söyler. Ondan sonra da imam selam verdikten sonra cenaze namazında Fatiha okumaya davet eder. Müezzinin vazifesi cenaze namazında budur. Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Bu Hristiyanların inancına göredir. Bize göre Hazreti İsa'nın yerine ona benzetilen başka birisi Yahuda veya çarmıha gerilmiştir. Hazreti İsa'yı Allah Teala kendisine münasip bir şekilde yükseltmiştir. Burada bu soruları da cevaplandırdıktan sonra sohbetimizi tamamlıyoruz. Bugünlük inşallah bu kadar diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah tekrar görüşür ve sohbetlerimizi daha çokça ve defalarca yapar ve doya doya dinimizi doğru bir şekilde tanıma yolunda birlikte yürürüz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
zikreder. Allahu Ekber. Her şey zikreder. Allahu Ekber. Ezan ezandan sözler, Allahu Ekber. Okuyan söyler, Allahu Ekber. Okuyan söyler, Allahu Ekber. Okuyan söyler. Esirgeyen o, Allahu Ekber. Esirgeyen